Ayrım 23.
Sayfa 310. Kole öfkeyle gerisin geriye döndü. Haberleşme sistemiyle bizi yanılttılar. Ambarın diğer tarafına baktığında at ahırlarını gördü, at yoktu. Ev sahibinin başka türden beygir gücünü tercih ettiği belli oluyordu. Ahırlar etkileyici bir araba parkına dönüştürülmüştü. Harika bir koleksiyondu. Siyah bir Ferrari, yepyeni bir Rolls Royce, antika bir spor Aston Martin, bir Porsche 356. Son ahır boştu. Derhal oraya koşan Cole yerdeki yağ lekelerini gördü. Arazinin dışına çıkamazlar. Garaj yolu ve kapı bu gibi durumları önlemek için iki devriye arabası tarafından kapatılmıştı. Efendim, ajan ahırların bittiği yeri gösteriyordu. Ambarın arka kapısı sonuna kadar açılmıştı. Ambarın arkasındaki karanlık, çamurlu ve engebeli arazi görülüyordu. Kapıya koşan Cole karanlıkta bir şeyler görmeye çalıştı. Görebildiği tek şey uzaktaki ormanın zayıf gölgesiydi. Araba farları yoktu. Bu ağaçlıklı vadide düzinelerce yangın yolu ve av patikası olmalıydı ama Cole onların ormana ulaşamayacağından emindi. Birkaç adam al ve o bölgeye yayılın. Yakınlarda bir yerde çakılıp kalmışlardır. Bu spor arabalar engebeli arazide fazla gidemez. Şey, efendim, ajan pek çok anahtarın asılı durduğu kancalı paneli gösteriyordu. Anahtarların üstünde tanıdık marka isimleri yazıyordu. Daimler, Rolls Royce, Aston Martin, Porsche. Son anahtar kancası boştu. Cole anahtarın üstündeki marka adını okuduğunda başının dertte olduğunu anlamıştı. 67. Java Black Pearl modeli, dört çekerli Range Rover'ın düz vitesi, dayanıklı polipropilen farları, bir sürü arka far ayarı ve sağ tarafta direksiyonu vardı. Langdon aracı kullanmadığına memnundu. Teobink'in uşağı Remy, efendisinden aldığı emirler üzerine, Chateau Villain'in arkasındaki ay ışığının aydınlattığı arazide aracı oldukça etkileyici bir ustalıkla idare ediyordu. Farlarını açmadan bir tepeciğin üstünden geçmişti ve şimdi araziden uzaklaşarak uzun bir yokuşundan aşağı iniyordu. Uzaklardaki orman silüetine doğru gidiyor gibiydi. Kilit taşına iyice sarılan Langdon yolcu koltuğunda arkasını dönerek Sophie ile Teobink'e göz attı. Sophie kaygılı bir sesle "Başı nasıl Robert?" diye sordu. Langdon acıyla gülümsemeye çalıştı. "Daha iyi, teşekkürler." Ağrıdan ölüyordu. Sophie'nin yanında oturan Teobink omzunun üstünden koltuğun arasındaki bagaj bölmesinde bağlı yatan keşişe baktı. Kucağında keşişin tabancasıyla oturan Teobink eski bir fotoğrafta avının başında poz veren safariye çıkmış bir İngiliz'e benziyordu. Yıllardır ilk kez eğleniyormuş gibi sırıtan Teobink, "Bu gece çıkıp gelmene çok sevindim Robert," dedi. "Seni bu işe karıştırdığım için üzgünüm Lake." "Oh lütfen, hayatım boyunca bu işe karışmak için bekledim." Teobink Langdon'ın arkasındaki ön camdan uzun çitlerin gölgesine baktı. Remy'nin omzuna hafifçe dokundu. "Unutma, fren ışığı istemiyorum. Çok ihtiyaç duyarsan el frenini kullan. Ormanın içine kadar girmek istiyorum. Evden bizi görecekleri şekilde bir riske girmemize gerek yok." Remy yokuş aşağı inerken Range Rover'ı çitlerin arasındaki bir boşluktan geçirmişti. Araç yalpalayarak üzerinde çimenlerin bittiği patikaya vardığında önlerindeki ağaçlar ay ışığını kesti. Önlerindeki herhangi bir şeyi seçmeye çalışan Langdon hiçbir şey göremiyorum diye düşündü. Etraf simsiyahtı. Aracın sol tarafına ağaç dalları sürttüğünde Remy diğer tarafa doğru manevra yaptı. Direksiyonu olabildiğince düz tutarak 30 metre kadar ilerledi. Teobink, "Harika iş çıkarıyorsun Remy," dedi. "Yeterince uzaklaştık sanırım. Robert, şuradaki havalandırmanın altındaki küçük mavi düğmeye basabilir misin? Görebiliyor musun?" Langdon düğmeyi bularak bastı. Yolun üstüne yayılan zayıf sarı ışık demeti patikanın her iki tarafındaki çalılıkları görünür kılmıştı. Langdon sis farlarını yaktıklarını fark etti. Yolu görebilecekleri kadar ışık sağlamakla birlikte ormanın yeterince içine girdikleri için bu farlarla uzaktan görünmeyeceklerdi. Teobink mutlu bir edayla "Ey Remy," dedi, "farları açtık. Artık hayatımız sana emanet." Sophie "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Teobink, "Bu yol ormanda yaklaşık 3 kilometre kadar devam eder," dedi. "Arazinin ortasından geçer ve kuzeye doğru kafis çizer. Suya saplanmaz veya yolu kapayan ağaç kütüklerine çarpmazsak 5. otoyola sağ salim çıkarız." Sağ salim. Langdon başka şeyler düşünmeye çalıştı. Gözlerini kilit taşının tahta kutusunun içinde güvenle durduğu kucağına çevirdi. Kapaktaki gül kabartması yerine takılmıştı. Zihni karmakarışık olduğu halde Langdon kabartmayı yeniden çıkartıp altındaki oyma yazıyı incelemek için sabırsızlanıyordu. Teobink elini omzuna koyduğunda kapaktaki kabartmayı kaldırmak üzereydi. Teobink, "Sabırlı ol Robert," dedi. "Zıplayıp duruyoruz ve üstelik ışık yok. Dua edelim de bir şeyleri kırmayalım. Aydınlıktayken o lisanı tanıyamadıysan karanlıkta daha iyisini yapamazsın. İstersen şimdi tek parça halinde buradan uzaklaşmaya konsantre olalım. Yakında bu iş için yeterince vakit bulacaksın. Langdon onun haklı olduğunu biliyordu. Başını bir kez sallayarak kapıyı kilitledi. Arka tarafta bağlarından kurtulmaya çalışan keşiş inliyordu. Sonra aniden tekmelemeye başladı. Arkasını dönen Teabing silahı koltuğun üstünden ona doğrulttu. Şikayetinizin nedenini anlayamıyorum bayım. Evime izinsiz girip sevgili dostumun kafasına kötü bir darbe indirdin. Aslında seni hemen vurup cesedini ormanda çürümeye terk edebilirim. Keşiş sesini kesmişti. Langdon onu yanımızda götürmemiz gerektiğine emin misin diye sordu. Teabing katiyetle eminim diye sesini yükseltti. Cinayetten aranıyorsun Robert. Bu hergele senin özgürlük biletin. Polis seni yakalamayı peşinden evime gelecek kadar çok istiyor. Sophie benim hatam dedi. Büyük ihtimalle zırhlı aracın ileticisi vardı. Teabing konu bu değil dedi. Polisin sizi bulmasına şaşırmıyorum. Opus Dei'nin bulmasına şaşırdım. Bana anlattıklarınızdan sonra bu adamın adli poliste ya da Zürih Emanet Bankası'nda bir bağlantısı yoksa evime kadar sizi nasıl takip ettiğini anlayamıyorum. Langdon bunu biraz düşündü. Bezufaş bu geceki cinayet için bir günah keçisi bulmaya kesinlikle kararlıydı. Verne ise onlara aniden düşman olmuştu. Langdon'ın 4 cinayetle suçlandığını bildiği düşünülürse bankacının fikrini değiştirmesi anlaşılır bir şeydi. Teabing bu keşiş yalnız çalışmıyor Robert dedi ve tüm bunların arkasında kim olduğunu öğrenene kadar her ikiniz de tehlikedesiniz. İyi haberse dostum şimdi güç senin elinde. Arkamdaki canavar bu bilgiye sahip ve ipler her kimin elindeyse şu anda fazlasıyla gergin olmalı. Yola alışmaya başlayan Remy hızını arttırıyordu. Bir çeşit su birikintisinin içinden geçtikten sonra hafif bir rampa aşıp yeniden inmeye başladılar. Robert bana şu telefonu uzatabilir misin acaba? Teabing ön konsoldaki telefonu işaret ediyordu. Teabing bir numara çevirdi ve açılması için uzun süre bekledi. Richard, seni uyandırdım mı? Elbette uyandırdım. Aptal bir soruydu. Üzgünüm. Ufak bir sorunum var. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Tedavim için Remy ile birlikte Isles'a gitmemiz gerekiyor. Doğrusunu istersen hemen. Bu kadar geç haber verdiğim için üzgünüm. Elizabeth'i yarım dakika içinde hazırlayabilir misin? Biliyorum. Elinden geleni yap. Görüşürüz. Telefonu kapattı. Langdon, Elizabeth mi dedi? Uçağım, ona verdiğim parayla kraliçenin fidyesi ödenirdi. Langdon arkasını dönüp ona baktı. Teabing, ne diye hayret etti. Adli polis peşinizdeyken Fransa'da kalmayı düşünemezsiniz. Londra çok daha emniyetli. Sophie de Teabing'e dönmüştü. Ülkeden ayrılmamız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Dostlarım, medeni dünyada Fransa'da olduğundan çok daha fazla sözüm geçer. Bununla birlikte kasenin Büyük Britanya'da olduğuna inanılıyor. Kilit taşını açabilirsek eminim doğru yerde olduğumuzu gösterecek bir harita bulacağız. Sophie, bize yardım etmekle dedi, büyük bir tehlikeye atılıyorsunuz. Fransız polisinde dostunuz kalmayacak. Teabing yüzünü buruşturdu. Fransa ile işim bitti. Buraya kilit taşını bulmak için taşınmıştım. O iş artık halloldu. Bundan sonra Chateau Villiers'i bir daha görüp görmemek umurumda değil. Sophie kuşkuyla sordu. Havaalanı güvenliğinden nasıl geçeceğiz? Teabing kıkır kıkır güldü. Ben Le Bourget'de havalanıyorum. Buradan fazla uzak olmayan özel bir hava sahasıdır. Fransız doktorlar beni sinirlendiriyor. Bu yüzden tedavi görmek için 15 günde bir İngiltere'ye uçuyorum. Her iki tarafta da bazı imtiyaz hakları için ödeme yapıyorum. Uçağa bindikten sonra ABD Büyükelçiliğinden biriyle görüşüp görüşmeyeceğinize karar verirsiniz. Langdon aniden Büyükelçilikle hiçbir şekilde görüşmek istemediğini fark etti. Düşünebildiği tek şey kilit taşı, yazılar ve sonunda kaseye ulaşıp ulaşamayacaklarıydı. Teabing'in İngiltere konusunda haklı olabileceğini düşündü. Gerçekten de en yeni efsanelerde kasenin Birleşik Krallık'ta olduğu anlatılıyordu. Hatta Kral Arthur efsanesindeki kase zengini Avalon Adası'nın bile İngiltere Glastonbury'den başka bir yer olmadığına inanılıyordu. Kase her nerede olursa olsun Langdon bir gün onu şahsen göreceğini hiç tahmin etmemişti. Sangreal belgeleri, İsa Mesih'in gerçek hikayesi, Magdalalı Meryem'in mezarı. Bir an için o gece kendini bir çeşit alacakaranlık kuşağına düşmüş gibi hissetti. Sanki gerçek dünyanın erişemeyeceği bir baloncuğun içindeydi. Remy, efendim dedi, gerçekten İngiltere'ye bir daha dönmemek üzere gitmeye kararlı mısınız? Teabing onu Remy endişelenmene gerek yok diye telkin etti. Kraliçenin ülkesine dönmem, zevklerimden vazgeçip hayatımın geri kalanını ziyan edeceğim anlamına gelmiyor. Kısa süre içinde yanımda temelli kalacağını tahmin ediyorum. Devonshire'da muhteşem bir villa satın almayı planlıyorum. Bütün eşyalarını getirtiriz. Macera olacak Remy, kesinlikle bir macera. Langdon gülümsemesine engel olamadı. Teabing İngiltere'ye yapacağı zaferli dönüşüm planlarını yaparken Langdon kendini onun bulaşıcı heveslerine kaptırmıştı. Camdan dışarı boş gözlerle bakarak sis farlarının zayıf sarı ışığında geçip giden ağaçları seyretti. Ağaç dallarının yaladığı yan ayna içeri dönmüştü. Langdon arka koltukta sessizce oturan Sophie'nin yansımasını gördü. Onu uzun süre seyrettikten sonra beklenmedik bir memnuniyet duydu. Gece boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen Langdon böyle hoş bir arkadaş bulmuş olduğuna minnettardı. Sophie dakikalar sonra Langdon'ın gözlerini üzerinde aniden hissetmiş gibi öne doğru eğilerek elini onun omzuna koydu ve sıvazladı. ''İyi misin?'' Langdon evet dedi. Bir şekilde. Sophie koltuğuna geri yaslandığında Langdon onun dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme gördü. Sonra kendisinin de sırıttığının farkına vardı. Range Rover'ın arkasına tıkıştırılmış olan Silas güçlükle nefes alıyordu. Kolları arkadan bağlanmıştı. Ayak bileklerine kadar çamaşır ipi ve yapışkanlı bantla sarılmıştı. Yoldaki her sarsıntı çarpık duran omuzlarında şiddetli ağrılara sebep oluyordu. Onu tutsak alanlar en azından keçe kemerini çıkartmışlardı. Yapışkanlı bant yüzünden ağzından nefes alamadığı için iki büklüm kıvrıldığı bagaj bölümündeki tozları içine çekerek ancak burnundan soluyabiliyordu. Öksürmeye başladı. Fransız şoför kaygılı bir sesle ''Sanırım boğuluyor.'' dedi. Silas'a koltuk değneğiyle vurmuş olan İngiliz dönüp koltuğun üzerinden çatık kaşlarıyla Silas'a baktı. İngilizler insanın medeniyetini dostlarına gösterdiği merhametle değil, düşmanlarına gösterdiği merhametle ölçtüğü için şanslısın. İngiliz eğilip Silas'ın ağzındaki yapışkanlı bandı tuttu, hızlı bir hareketle yerinden çıkardı. Silas dudaklarının yandığını hissetti ama ciğerlerine dolan hava Tanrı'nın lütfu gibiydi. İngiliz adam ''Kim için çalışıyorsun?'' diye sordu. Silas kadının tekmelediği çenesindeki acıyla ''Tanrı'nın işini yapıyorum.'' diye ters dedi. Adam ''Sen Opus Dei'densin.'' dedi. Bu bir soru değildi. ''Kim olduğum hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.'' ''Opus Dei kilit taşını neden istiyor?'' Silas'ın cevap vermeye hiç niyeti yoktu. Kilit taşı kutsal kaseye götüren bağdı. Kutsal kase ise yazgıyı korumanın anahtarı. ''Ben Tanrı'nın işini yapıyorum. Tarih tehlikede.'' Şimdi Range Rover'da bağlarıyla mücadele eden Silas, öğretmenle piskoposun ümitlerini boşa çıkarmış olmaktan korkuyordu. Onlarla temas kurmasının ve korkunç gelişmeleri anlatmasının imkanı yoktu. Kilit taşı beni tutsak alan kişilerde, kaseye bizden önce ulaşacaklar. Silas karanlıkta dua etti, hissettiği acının yakarışlarını artırmasına izin verdi. Bir mucize Tanrım, bir mucizeye ihtiyacım var. Silas saatler sonra bir mucizeye tanık olacağını bilmiyordu. Robert, Sophie hala onu seyrediyordu. Yüzünde komik bir ifade belirdi. Dönüp ona bakan Langdon, çenesini sıkmış olduğunu ve kalbinin hızla çarptığını fark etti. Aklına inanılmaz bir fikir gelmişti. Açıklaması gerçekten bu kadar basit olabilir mi? Cep telefonunu kullanmam gerek Sophie. Şimdi mi? Sanırım bir şey buldum. Ne? Sana birazdan anlatacağım. Telefonuna ihtiyacım var. Sophie endişeli görünüyordu. Baş görüşmeleri dinliyor olabilir. Her ihtimale karşı bir dakikadan kısa tut. Ona telefonu verdi. Amerika'yı nasıl arayacağım? Ödemeli araman gerekecek. Benim hattım deniz aşırı aramalara kapalı. Langdon sonraki 60 saniyenin gece boyunca aklını meşgul eden soruyu cevaplayabileceğinin bilinciyle sıfırı tuşladı. 68. Telefon çaldığında New York'ta editörü Janice Fockman yatağına henüz girmişti. Ahizeyi kaldırırken aramak için biraz geç diye mırıldandı. Bir santral memuru ona Robert Langdon'dan gelen ödemeli aramayı kabul ediyor musunuz diye sordu. Şaşıran Janice ışığı açtı. Ha elbette tamam. Hatta klik sesi duyuldu. Janice, Robert gece yarısı beni uyandırıp bir de bana mı ödetiyorsun? Langdon, Janice beni affet dedi. Çok kısa keseceğim. Gerçekten öğrenmem gerekiyor. Sana verdiğim müsvet de sende. Robert, üzgünüm. Redaksiyon yapılmış halini sana bu hafta göndereceğimi söylemiştim ama işim başımdan aşkın. Gelecek pazartesi söz veriyorum. Ben redaksiyonu sormuyorum. Bana söylemeden kopyalarını tanıtım için göndermiş olabilir misin? Folkman tereddüt etti. Langdon'un son çalışmasında tanrıçalara tapınma tarihi hakkında bir araştırma, Magdalalı Meryem hakkında bazılarını hayrete düşürecek pek çok bölüm vardı. İçerik bolca kaynağa dayandırıldığı ve diğerleri tarafından desteklendiği halde Folkman en azından ciddi tarihçilerden ve sanat duayenlerinden onay almadan Langdon'un kitabını basmaya niyetli değildi. Janice sanat dünyasından 10 büyük isim seçmiş ve her birine kapak için kısa bir onay yazısı yazmalarını rica ettiği mektupla birlikte Langdon'un çalışmasının tüm bölümlerini göndermişti. Folkman tecrübelerinden öğrendiği kadarıyla kitapta isimlerinin görünmesi için hepsi bu fırsata balıklama atlayacaktı. Langdon, Janice diye yeniden sordu. Müsvet Dei'yi gönderdin, öyle değil mi? Langdon'un bundan memnun olmadığını sezinleyen Folkman kaşlarını çattı. Müsveddeler temizdi Robert. Ayrıca harika övgülerle sana sürpriz yapmak istedim. Sessizlik. Paris Louvre Müze Müdürü'ne de gönderdin mi? Ne zannediyordun? Çalışmanda onun Louvre'daki koleksiyondan sıkça bahsetmişsin. Kaynakçanda onun kitapları var ve bu adam yurt dışı satışlarında oldukça etkili. Sanıyor büyük bir danışmandı. Hattın diğer ucundaki sessizlik uzun sürdü. Ne zaman gönderdin? Bir ay kadar önce. Ayrıca yakında Paris'e gideceğinden bahsettim ve ikinizin buluşmasını önerdim. Görüşmek için seni aradı mı? Gözlerini ovuşturan Folkman durdu. Bekle biraz. Senin bu hafta Paris'te olman gerekmiyor muydu? Paris'teyim. Folkman yatağında doğruldu. Beni Paris'ten mi ödemeli arıyorsun? Telif hakkımdan kesersin canız. Sanyar sonra sana geri döndü mü? Çalışmayı beğenmiş mi? Bilmiyorum. Henüz beni aramadı. Sen uykuna devam et. Şimdi kapatmam gerek ama bu çok şeyi açıkladı. Teşekkürler. Robert? Ama Langton telefonu kapatmıştı. İnanamayan bir edayla kafasını sallayan Folkman telefonu yerine koydu. Yazarlar diye düşündü. Akıllıları bile kaçık. Lake Tebing, Range Rover'da nahuş bir kahkaha attı. Robert, gizli bir cemiyeti araştıran bir araştırma yazıyorsun ve editörün kopyasını bu gizli cemiyete gönderiyor, öyle mi? Langton koltuğuna gömüldü. Öyle görünüyor. Kötü bir tesadüf dostum. Langton bunun tesadüfle alakası olmadığını biliyordu. Jacques Sanuyer'den Tanrıça tarihi hakkındaki bir çalışmayı onaylamasını istemek, golf hakkında yazılmış bir kitabı Tiger Woods'a sormak gibiydi. Ayrıca Tanrıça tapınmasıyla ilgili herhangi bir kitapta Siyon tarikatından bahsedileceği neredeyse garanti gibiydi. Hala kıkırdamakta olan Tebing, işte $1 milyon soru dedi. Tarikat hakkındaki görüşlerin olumlu muydu, olumsuz mu? Langton Tebing'in asıl sormak istediğini anlayabiliyordu. Pek çok tarihçi tarikatın Sangreal belgelerini neden hala gizli tuttuğunu sorguluyordu. Bazıları bilginin dünyayla çoktan paylaşıldığına inanıyordu. Ben tarikatın tutumu hakkında yorum yapmadım. Yani görmezden geldin. Langton omuzlarını silkti. Tebing'in belgelerin halka açıklanması gerektiğine inandığı belli oluyordu. Ben kardeşlik tarihini yazdım ve onları Tanrıçaya tapınan modern bir cemiyet, kase koruyucuları ve eski belgelerin bekçileri diye anlattım. Sophie ona baktı. Kilit taşından bahsettin mi? Langton yüzünü buruşturdu. Bahsetmişti pek çok kez. Ben bahsedilen kilit taşından tarikatın Sangreal belgelerini korumak için yapacaklarına bir örnek olarak bahsettim. Sophie şaşırmış görünüyordu. Sanırım P.S. Robert Langton'ı bul, böylece açıklanmış oluyor. Langton, Sanger'in ilgisini asıl çekenin araştırmada yazan başka bir şey olduğunu hissediyordu ama bu konuyu Sophie ile yalnız kaldığında tartışabilirdi. Sophie, demek dedi, yüzbaşı Faş'a yalan söyledin. Langton, ne diye sordu. Ona büyük babamla hiç karşılaşmadığını söylemiştin. Karşılaşmadım, çalışmamı editörüm göndermiş. Düşün Robert. Yüzbaşı Faş, editörünün gönderdiği zarfı bulduysa onu senin gönderdiğin sonucuna varmıştır. Durdu. Ya da daha kötüsü elden verdiğini ve yalan söylediğini düşünmüştür. Le Bourget havaalanına vardıklarında Raimi, Range Rover'ı pistin sonundaki küçük bir hangara doğru sürdü. Onlar yaklaşırken haki renkli pantolon giyen dağınık saçlı bir adam hangardan dışarı koşturarak el salladı ve oluklu dev metal kapıyı açarak içerideki beyaz jet uçağını gözler önüne serdi. Langton parıldayan uçak gövdesine baktı. Elizabeth bu mu? Tebing sırıttı. Kör olası maaşı bile geçer. Farlar yüzünden gözlerini kırpıştıran hakili adam onlara yaklaştı. İngiliz aksanıyla neredeyse hazır efendim diye seslendi. Gecikme için özür dilerim ama beni hazırlıksız yakaladınız ve... Arabadakiler inmeye başlayınca lafı kısa kesti. Sophie ile Langton'a baktıktan sonra Tebing'e döndü. Tebing, ortaklarımla Londra'da acil bir işimiz var. Kaybedecek vaktimiz yok. Lütfen hemen kalkışa hazırlan. Tebing konuşurken silahı arabadan alıp Langton'a uzattı. Tabancayı gören pilotun gözleri yuvalarından fırladı. Tebing'in yanına giderek, ''Efendim, affedin ama diplomatik uçuş iznine göre sadece sizi ve uşağınızı götürebilirim, misafirlerinizi alamam.'' dedi. Tebing sıcak bir tebessümle, ''Richard'' dedi, ''2000 sterlin ve bu dolu tabanca misafirlerimi götürebileceğini söylüyor.'' Range Rover'ı gösterdi ve arkadaki talihsiz herifi. 69. Hawker 731'in Garrett TFE 731 ikiz motorları gürleyerek uçağı muazzam bir kuvvetle havalandırmıştı. Pencerenin dışındaki Le Bourget havaalanı şaşırtıcı bir süratle geride kalıyordu. Vücudu deri koltuğunda gücün etkisiyle geriye giden Sophie, ülkeden kaçıyorum diye düşündü. O ana kadar Faş ile oynadığı kedi fare oyununun bir şekilde Savunma Bakanlığı'na açıklanabilir olduğuna inanmıştı. masum bir adamı korumaya çalışıyordum. Büyük babamın ölmeden önceki son isteğini yerine getirmeye çalışıyordum. Sophie bu fırsat kapısının artık kapandığını biliyordu. Aranan bir adamın yanında haber vermeden ve bağlı bir rehineyle ülkeden ayrılıyordu. Eğer bir mantık sınırı varsa o sınırı aşmıştı. Hem de ses hızında. Sophie kabinin ön kısmında kapıdaki altın madalyada yazdığına göre Fanjet Elite Design, Langton ve Teobing ile yan yana oturuyordu. Peluş döner koltuklar yerdeki raylar üzerine oturtulmuştu ve dörtgen bir ahşap masanın etrafında yerleri değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştı. Ufak bir toplantı odası. Fakat bu şahane dekor uçağın arka tarafında tuvaletin yanındaki ayrı bir bölümde Teobing'in emirleri üzerine yerde kanlar içinde yatan keşişin başında elinde silahla nöbet bekleyen Remy'nin pek de şahane olmayan görüntüsünü kamufle etmeye yetmiyordu. Teobing dikkatimizi kilit taşına vermeden önce dedi, izin verirseniz birkaç kelime etmek istiyorum. Çocuklarını kuşlardan böceklerden bahsedecek bir baba gibi ciddi görünüyordu. Dostlarım, bu yolculukta sadece bir misafir olduğumun farkındayım ve bu beni onurlandırıyor. Bununla birlikte hayatını kaseyi aramakla geçirmiş biri olarak geri dönüşü olmayan bir yola adımınızı attığınızı size hatırlatmam gerektiğini düşünüyorum. Sophie'ye döndü. Bayan Nüvö, büyük babanız kutsal kase sırrını devam ettirmeniz umuduyla bu kripteksi size verdi. Evet, bu yol her nereye götürecekse gitmeye kararlı olduğunuz anlaşılıyor. Sophie içinde bir başka dürtünün de alev aldığının bilinciyle başını salladı. Ailem hakkındaki gerçek. Langton kilit taşının onun geçmişiyle hiçbir bağlantısı olamayacağı konusunda telkin edici açıklamalar yapmış olsa da Sophie hala bu gizemle kişisel bir bağlantısı bulunduğunu hissediyordu. Sanki büyük babası tarafından ona emanet edilen bu kripteksi onunla konuşup yıllar boyunca onu etkisi altına alan boşluğa bir çözüm getirmeye çalışıyordu. Teobing, bu gece büyük babanız ve diğer üç kişi öldü diyerek devam etti. Bunu kilit taşını kiliseye kaptırmamak için yaptılar. Opus Dei'nin bu gece ona ulaşması an meselesiydi. Umarım bunun sizi son derece mesuliyet isteyen bir pozisyona soktuğunun farkındasınızdır. Meşale size verildi. Sönmesine izin verilemeyecek 2000 yıllık bir alev. Bu meşale yanlış ellere devredilemez. Bakışlarını gül ağacı kutuya çevirerek durdu. Bu konuda size başka şans tanınmadığını görüyorum Bayan Yüve. Ama buradaki tehlikeler düşünülecek olursa ya bu sorumluluğu olduğu gibi kabul edeceksiniz ya da bu sorumluluğu başka birine vereceksiniz. Büyük babam kripteksi bana verdi. Sorumluluğu kaldırabileceğimi düşündüğüne eminim. Teobing duyduklarından cesaret almış fakat ikna olmamış gibiydi. Güzel, hırs gerekli. Bununla birlikte kilit taşını açmanın beraberinde çok daha ağır bir sorumluluk getireceğini anladığınıza emin değilim. Nasıl yani? Tatlım, aniden elinizde kutsal kasenin yerini gösteren bir harita tuttuğunuzu farz edin. O anda tarihi sonsuza dek değiştirecek gerçeğe sahip olursunuz. İnsanların yüzyıllardır aradıkları bir gerçeğin koruyucusu olacaksınız. Bu gerçeği dünyaya açıklama sorumluluğu sizin olacak. Bunu yapan kişiyi pek çokları yerecek, pek çokları övecek. Asıl soru bu görevi taşımaya yetecek güce sahip olup olmadığınız. Sophie duraksadı. Bunun benim kararım olacağına emin değilim. Teobing'in kaşları yukarı kalkmıştı. Değil mi? Kilit taşını elinde tutan kişinin kararı değilse kimin kararı olabilir? Sırrı bunca zaman başarıyla koruyan kardeşliğin. Tarikat mı? Teobing kuşkuyla bakıyordu. Ama nasıl? Kardeşlik bu gece dağıldı. Boynu vuruldu demek daha doğru olur. İster konuşmaları gizlice dinlenmiş olsun, ister işlerinden biri casusluk yapmış olsun, bunu asla bilemeyiz. Ama gerçek şu ki biri onları buldu ve en üstteki dört üyenin kimliklerini öğrendi. Bu noktadan sonra kardeşlikten herhangi birine ben olsam güvenmezdim.